Radyo Tiyatrosu Lucien. Yazan Can Dündar. Seslendirenler Semih Sergen, Tuğba Ünsal, Can Dündar. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1913 yazı, İstanbul. Haftada bir bebek de evimiz satranç kulübüne dönüşürdü. Abdülhakamit çok iyi oynardı. 24 saatten fazla süren çetin partiler yapılırdı. Hazırlanan yataklara dokunulmaz ve inatçı oyuncular ancak yemek vakti ara verirdi. Misafirler de boğazına düşkün, ağzının tadını bilen kişilerdi. Aşçı ve hizmetçiler yorgunluktan biterdi. Orası benim için fevkalade bir mektepti. Oradakilerin her biri de kendi sahasında birer üstattı. Filozoflar, alimler, ihtimal bazıları ermiş olan Mevlevi, Bektaşi, Kadiri şeyhleri benimle ilgilenmek tenezzülünde bulundular. Düşüncelerimi işlediler ve o vakte kadar varlığından haberdar olmadığım ufuklara yönelttiler. Böylelikle iyi gördükten başka en iyi olanı da tekrar tekrar görme fırsatını elde ettim. Önemli kişilerle yakın ilişkilerim oldu. Yerlerini kimsenin dolduramayacağı cinsten o insanlardan çoğu zamanla ortadan kalkmıştır. Doğrusu bu zevat kendilerinden sonrakilerin nispeten değersizliklerinden değil, kendilerini geliştiren ve başkalarının kısmen uyabilecekleri çevreye mükemmel surette uyum sağlamalarından dolayı o çevreyle beraber yok oldular. Bu zevat artık emin ve yavaş yahut vahşi ve ani bir sükutun başlayacağı o korkunç noktaya doruğa varmış bir mümtaz zümre teşkil ediyordu. Bir dünya dağılmak üzereydi. Ben son günlerine şahit oluyordum.
Haziran 1913 İstanbul. Lucien, bir dağılma devrinde hayatına mana katan bu insanların dilini öğrenmek, sevdiği adamı yazdığı dilde dinleyip anlayabilmek, dizelerini soluyabilmek istiyordu. Lakin Arap harfleri kendisine zor geliyordu. Türkçenin virtüözü hemen yanı başındaydı ama o bu sorumluluğu almaya razı olmadı. Aklım ermez benim, dil bilgisi kurallarını bilmem, git hocalarına sor, bilse bilse onlar bilir dedi. Lucien bir müddet kendi başına çözmeye çalıştı, şair-i azamın şiirlerini önüne çekiyor, parmağını mısralar üzerinde gezdirerek manasını çözmeye çalışıyordu. Yeşil giyinmiş eminim ben gelenden, ya cennetten gelir yahut çemenden. Ne demekti ki bu? Hamit tercüme etti ama Lucien sonraki beyti gösterince sinirlendi. Beni dinle dedi. Evvela parmağını ilk mektep talebesi gibi kağıdın üstünde koşturmaktan vazgeç. Sonra bu karalamaların manasını aramakta ısrar etme. Ne görüyorsan odur. Beyazla siyah. Ama siz herhalde bir manası olsun diye yazdınız bunları. Olabilir. O takdirde mana satırlarda değil, satır aralarında bulunur. Zavallı Lucien, eşinin dilini layıkıyla öğrenene dek onunla Türkçe konuşamayacaktı. Çünkü Hamit mükemmeliyetçiydi. Ahengi, kusursuzluğu severdi. Diriliği, gençliği, eksiksizliği. Aksanlı dile, hasta bedene, bozuk morale, yarım yamalak işe tahammül edemezdi. Karamsarlık dahi onun tek elindeydi. Ne sebepten olursa olsun, yıpranmak kusurdur demişti bir seferinde. Bir güzelliğin bozulmasına, bir elbisenin yıpranmasına, gözlerin zaafa uğramasına üzülüyordu. İhtiyarlığın fikri bile midesini bulandırıyordu. Akranlarının zihnen yıpranmışlığına, bedenen buruşmuşluğuna, eceli bekleyerek vakit dolduruşuna merhametten çok hiddet hissediyordu. Ölüme razı olunmadıkça ölünmez diyen adam, kendisine kışı hatırlatacak her türlü güz alametine gözünü kapıyordu. Bir seferinde Lucien diş ağrısından şişmiş bir yanakla çıka gelmişti, ızdırabı ancak hapla dindirilebiliyordu. Hamit gidip gelip geçti mi diye soruyor, geçmediğini öğrendikçe sabırsızlanıyordu. Sonunda şişin bir süre inmeyeceği belli olunca dinle dedi. Seni ne kadar sevdiğimi bilirsin, ölürsen üzüntümden öleceğimi de bilirsin. Lakin böyle berbat bir yüzle kalmandansa ölmeni tercih ederim. Lucien bundan incinmiyordu. Bunu Hamit'teki daimi ahenk ihtiyacına bağlıyordu. Bu ihtiyaca cevap yetiştirebilmek için de çırpınıyordu. Hamit şiş yanağıyla onu beğenmiyor mu? Ya ona görünmüyor, ya yanağının şişini süratle indirecek çareler arıyordu. Hamit kendisine muhatap olacak derecede Türkçe bilmedikçe onunla konuşmak lütfunu göstermiyor mu? Türkçe derslerine hız veriyordu. ABC'den başlama diyordu Hamit. Bunlar sonradan, kendi kendine de öğrenilir. Türkiye'de yaşamakla ister istemez Türkçeyi öğreneceksin. Birçoğu manasız bir takım kurallarla yolunu kapama. Onları sonradan incelersin. Sana hocalar değil, taşı gediğine koyacak, her kelimenin yerinde kullanılıp kullanılmadığını anlatacak kimseler lazım. Ev bir anda ona bunları anlatacak ve sevdiği adamın dilini öğretecek hocalarla dolmuştu. Bunlardan ilki, görümcesi Mihrünnisa'ydı. Onun kusuru, bir şeyin sebebi sorulup da anlatamadığı zaman "çünkü böyledir" diye kestirip atmasıydı. Tatmin etmeyen bu cevap Lucien'i çıldırtırdı. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem ise tam tersine uzun açıklamalarla öğrencisini boğar, girdiği lüzumsuz ayrıntılarda kaybolup giderdi. Daha da fenası, her ders sonunda kendi yazdığı manzumelerden birini okuma hevesiydi. Lucien, bitmiş bir dersin sıkıntısından sıyrılmaya can atarken, bu amatör şairin çocuksu mısralarına katlanmak mecburiyetinde kalırdı. Rıza Tevfi'ye gelince, bu eski iddiatçı, Fransızcayı İstanbul'da bir Musevi okulunda öğrenmişti. Felsefeye merakı nedeniyle etrafında Filozof Rıza diye tanınıyordu. Başına sarık niyetine bir havlu sarar, türlü şakalarla Lucien'i güldürürdü. İlk dersinde ona Finte'nin yatak odası sahnesini ezberleme ödevini vermişti. Oyundaki gibi kızıl bir elbise giymiş olan Lucien, elbisesinin renginden de fazla kızarmıştı. Kendisine verilen parçayı papağan gibi okudu, okuduklarından bir kelime dahi anlamadan.
Senin bu kayalara benzeyen başında bu nazik fikirler gariptir. Ah, mağrur ve kibirli erkek. Döndüğünde ne yapacağımı anlıyor musun? Davala Ciro. Bir acize, aşktan uzak kalmış bir kadına söylemeden yapmak istediği bir şeyi söyletmek mi istiyorsun? Görmüyor musun ki ne kadar utanıyorum? Melville yerin dibine geçsin. Gidecek misin? Ah, görmüyor musun ki dilimin söyleyemediğini sana gözlerim, kollarım, vaziyetim söylemeye çalışıyor. Davala Ciro, Davala Ciro. Birdenbire ne oldu bana? Git git, beni azat et. Tümüyle senin esirin oluncaya kadar.
Bu müsamereye Abdülhak Hamit ile Recaizade Ekrem de izleyici olarak katılmıştı. Hamit, Lady Macbeth'i hatırlatan muhteris bir Avustralyalı kadın için Londra'da yazdığı tiradı, yazılışından çeyrek asır sonra 20 yaşında bir Belçikalı kızdan İstanbul'da dinleyince gülmekten katılmıştı. Ve hocaların hası, Tevfik Fikret. Onun da Harbi Umumi'den sonra iddiatçılarla arası açılmıştı. Haluk'un defteriyle gençlere seslenmiş, şimdi çocuklar için Şermini yayını hazırlıyordu. Ders vererek para kazanıyordu. O da derslerde bir kıtalık, hatta tek bir mısralık şiirler ezberletir, fakat bunların mükemmelen yazılıp okunmasını isterdi. Daha 47 yaşında olmasına rağmen sağlığı bozuktu. Gençken tutulduğu verem bu yaşta böbreklerine vurmuştu. Çoğu zaman derse bitkin halde gelirdi. Bir süre sonra da gelemez oldu. Son günlerinde Hamit'le Lucien, Fikret'i Aşiyan'daki evinde ziyaret ettiler. Arnavut kaldırımlı dik yokuşu tırmanıp köşkün ahşap merdivenlerinden çıktılar. Fikret, dünyanın en güzel manzaralarından birine bakan yatağında bitap yatıyordu. Sis şairi, hareketsiz ve bal mumu gibi sapsarıydı. Harap olmuş yüzünde yalnız parlak ve güzel gözleri yaşamakta devam ediyordu. Öleceğini sezmiş, vasiyet gibi dizeler dizmişti. Artık hayat için yetişir bunca infial. Dinlenmek isterim ki ta bu dar-ı mihnetim, artık tehi vücut, tehi dil, tehi hayal, dünyada şimdi ben dahi bir fazla sikletim. Fikret'i ecelin kıyısına bıraktılar. Dönüşte Hisar Mezarlığı'nın kenarından geçen yolu inerken Hamit üzüntüyle, "Biri daha gidiyor işte" dedi. "Şu ölüm ne rezalet. Ölecek olduktan sonra yaşamak ne için?" "Yaşamak için" diye cevapladı Lucien. Güldü Hamit. "Sen çocuksun, bilmezsin. Sonra gönlün benimki gibi kabristana dönünce görürsün." O kabristana ilk küreği henüz 14 yaşındayken vurmuş, Tahran'da sefir olan babasını toprağa vermişti. O günden beri ecel hem hayatının hem sanatının baş köşesindeydi. Sadık kabristanı ona Tarık'ta nesiller boyu sızlayacak mısralar yazdırmıştı.
Her yer karanlık, pür nur o mevki. Marip mi yoksa makber mi ya Rab? Ya habgâh-ı dilber mi ya Rab? Rüya değil bu aynı ile vaki. Bir gülşen olmuş bak şu harabe. Ebri seher mi düşmüş turabe? Yârim mi metfun, ay mı tutulmuş? Dikkat şu sönmüş nuri nigâhe. Kabri çiçekten bir türbe olmuş. Dönmüş o türbe bir haclegâhe. Bir haclegâhe döndüyse türben, aç koynunu aç. Maşuk kanım ben.
Haziran 1913, İstanbul. 9 Haziran 1913 günü Tanin'de Hamid'in annesi için yazdığı eseri Validem'in bir parçası yayınlandı. Hamid, önce kör, sonra felç olan annesini 15 yıl önce Londra'da yaşadığı devirde kaybetmiş, ardından o en büyük cananının hayat hikayesini uyaksız, kafiyesiz, uzun bir manzumede anlatmıştı. Daha önce Nesteren'de denediği gibi, Validem'de de kafiye usullerini kırma, hatta kafiyesiz yazma fikrine düşmüş, bentlere de birbirine eşit olmayan mısralar yazmıştı. Seneler sonra kendisine en sevdiği eseri sorulduğunda Validem cevabını verecekti. Hamid'in annesi Münteha Nasip bir Çerkez kızıydı. Kafkasyalı bir çobanın çocuğuyken 5 yaşında kaçırılmış, bir tekneyle İstanbul'a taşınıp Çamlıca'da bir konağa esir olarak satılmıştı.
Analar kızlar tutsaklığın cahilliğiyle gidiyorlardı hep satılmak için. 2 ayda Trabzon'a, oradan Sinop'a, Samsun'a ve en sonra daha birçok belaya uğrayarak. Amaçladığı yöne doğrulur tekne. Tekne batmaz fakat yükü de yolda çok kere eksilir, artmaz. Kısacası hep çoluk çocukla dolu, suda aylarca sallanan bu beşik. Yanaşıp İstanbul'a bir gün esirleri döker esircilere. Mekansızlar bulur o yolda mekan.
Münteha Nasib'in bulduğu mekanın beyi Ferit Efendi onu evlat edinmiş, sonra da komşuları Hekimbaşı Hayrullah Efendi ile evlendirmişti. Hamid, annesiyle babasının hoş bir tesadüfle çakışan kaderlerini ve kendi varlığını o tesadüfe borçlu olduğu gerçeğini Validem'de şöyle kağıda dökmüştü.
Olmasa kısacası bu bağlantılar, bu hatalar, bu tesadüfler, ben de var olmazdım. Birinin nam ve şanı bir tarih, birinin hanedanı efsane. Oğlun nesli dolu ışık ve süs, ufku bir yangın uzaktan uzağa, kızın ecdadı toprak ve kül, karlar altında gömülmüş bir gece. O oğul babam, o kız da annem. Birinin aslı bir geniş mazi, birinin aslı bir büyük unutuş.
Hamid, eseri Tefrika'ya verirken, Balkan felaketinin memlekette sebep olduğu hüsrana dair birkaç bent ilave etti. Herkesin anası vatanın çektiği acılara atfen, anne ve vatan kavramlarını buluşturup, eserini harbin ihtiyaç hissettirdiği ateşli mısralarla tamamladı.
Annen şimdi yok artık, ancak yine bir annem var, ey Hamid. Sen dua et de o var olsun. Çünkü ondan doğar her gün nice binlerce baba ve çocuk. Onun evlatları ordu var, mevcut. Ki yolunda canını feda ediyor. Onun evlatları millet ve devlet. Yaşasın ana vatan, yaşasın. Ki bugün bizleri odur yaşatan. Bir zaman küçük bir aşiretken, koca bir devleti yoktan var eden, denize ve karaya hakim bu asil kavim, bu muazzam, bu kahraman millet, Sabırla, çalışmayla gelir bir gün, yine gösterir büyüklüğünü, yine hak yolunda birleşerek. Yeniden elde ederiz eski halimizi. Akıl kuvveti ve pazu kuvveti titretecektir Tanrı'nın izniyle düşmanı ve edecektir alemi hayran.
Haziran 1913 İstanbul. Validemin yayınının sona erdiği günkü tanin vahim bir haberle çıktı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa, Bayezid Meydanı'nda uğradığı bir suikastla öldürülmüştü. Aynı zamanda Harbiye'ne hazırlığında yürüten paşa, daha 4,5 ay evvelki Babali baskınında iddiatçı olmadığı halde kendisine güvenen iddiatçılar tarafından sadarete getirilmiş, lakin Almanyalısı İttihat ve Terakki'nin aksine Rus tehdidine karşı İngiltere'ye meyleder olmuş, bu da onun sonunu hazırlamıştı. O gün Beyazıt Meydanı'ndaki Harbiye nezaretinden Babali'ye giderken, çarşı kapıda 3 kişi tarafından açılan çapraz ateş sonucu makam otomobilinde yaveriyle birlikte vurulmuştu. İstanbul yeniden içinde kanlı entrikaların perdelendiği bir gayya kuyusuna dönmüştü. Zaten akıbeti meçhul olan Hamid'i hepten belirsizliğe sürükleyen bir olaydı bu. Yine onu geldiğine pişman edecek bir sisin içine düşmüştü. Genç karısı kapalı çarşıda alışverişi alışkanlık haline getirmişken, evde aşçılar, uşaklar hizmet ederken, görevden alınmış yaşlı yazar, 2 ayda bir tazminat adıyla aldığı 100 lirayla geçinmek durumundaydı. Onca köşkün, yalının, kostümün, yaldızın içinde parasızdı. Parasızlık, onda aileden devraldığı ırsi bir hastalıktı. Bütün zenginliklerine rağmen hekim başılar, büyük dededen miras kalan bir savurganlık sebebiyle hep varlık içinde yokluk çekmişlerdi. Aile hatıratı, en lüks şartlarda yaşanmış yılları izleyen ödenememiş borçlar, emanete kaptırılmış eşyalar, kapanmak bilmeyen taksitlerle doluydu. Hamit de bu ata mirasına sadakatle bağlı kalmış, bir türlü kesesiyle zevklerini denkleştirememiş, varken har vurup harman savurmuş, yoklukta, parasızlıktan yakınıp durmuştu. Hatıraları kadar mektupları, şiirleri de bundan sızlanan satırlarla doluydu. Sahra'da yazdığı gibi, alemde para mabut ve bankalar mabetti. Şimdi o mabut kendisinden yüz çevirmişti. Üstelik Ağustos ayında kendisinden yeni eser talep eden Asar-ı Nefise mecmuasına verdiği cevapta da üzüntüyle itiraf ettiği gibi, durum ve şartları eser yazmaya müsait değildi. Pek yaman bir darlık içinde bulunduğundan, daha önce yazdığı eserleri gazete ve dergilerde tefrika ederek geçimini sağlamaya çalışıyordu. Celal Sahir'den henüz yayınlanmamış İlhan'ın tefrika edilmesi için Hüseyin Cahit'le konuşmasını istemişti. Hüseyin Cahit, eserin tefrikası ve 1000 kopyalık ilk baskısını gazete hesabına yapmak üzere 100 lira teklif ediyor, lakin bu parayı ancak 5 taksitte ödeyebileceğini söylüyordu. Mazereti Hamit'le aynıydı. Maddi imkansızlık. Fakat Mahmut Şevket Paşa suikastıyla doğan kaos, Hamit için hayırlı bir tayinle sonuçlandı. İttihat ve Terakki, iktidarını mutlaklaştıran bir tercihle baş vekalete Sait Halim Paşa'yı getirdi. Sait Halim Paşa, öldürülen sadrazamın kabinesinde hariciye vekiliydi. Aylardır kendisine bir iş verilmesini bekleyen bu azledilmiş diplomatla ilgilendi. Tebrike gelen Hamid'e önce uygunsuz bir teklif yaptı. ''Zat-ı Şahaniye bir kaside yazsanız da size bir ihsan-ı şahane alsak.'' dedi. Hamid, maaşlı bir şair olmanın tuhaflığının farkındaydı. Lakin kiralık kalem muamelesine içerledi. ''Ben hayatımda 2 padişaha kaside yazdım. İkisi de sağ değildi.'' dedi. ''Biri Fatih Sultan Mehmet'ti, diğeri Yavuz Sultan Selim. Sağlara kaside yazmak adetim değildir.'' Londra'dan Sultan Abdülhamid'e yazıp yolladığı kasideyi ya unutmuştu ya da unutturmaya çalışıyordu. Kendisi de yazıp çizen bir münevver olan Sait Halim Paşa üstelemedi. 1914 başında da Hamid'i ismine kaside yazmayı reddettiği Sultan Mehmet Reşad'a tavsiye edip Osmanlı'nın Lordlar Kamarası sayılan Meclisi Ayağına üye seçtirdi. Hamid bu itibarlı senatoda dağılana kadar görev yapacak, bir ara 2. reis vekili makamına da oturacaktı. Nihayet iddiatçıların imdada yetişmesiyle itibarı iade edilmiş, hayatı istikrar kazanmıştı. Ayan üyeliğinden 100 lira maaş alacaktı. Fakat hazine sıkıntıda olduğundan maaşlar düzenli ödenmiyor, Hamit yine geçinemiyordu. Sonunda yüzünü kızartıp dostluğu bulunan Maliye Nazırı Cavit Bey'e bir mektup yazdığı ve geçinemediğinden yakınarak maliyeden iş veya maaşına mahsuben borç istedi.
Sayyan-ı Perestiş Cavit Beyefendi Hazretleri, siz bu devlet ve milleti müthiş bir illetten, can çekişen bir maliyeden kurtardınız. Tanıyan tanımayan, büyük küçük herkes sizin hayranınız ve minnettarınızdır. Toplumumuz için bir şairin varlığı lüzumlu değilse, büyüleyici dehanız ve alimlere yaraşır kurtarıcı irfanınızla, bu Abdülhak Hamid'i de kurtarmak isteyeceğinizden eminim. Zaten Brüksel'den birkaç yalancı, fesat ve iftiracından başka, bütün düşünürlerin hayretle karşıladığı, ayrılışımı üzüntüyle karşılayan muhterem kafilenin reisliğine tenezzül ederek, benim geçimimi sağlayabilmem için Baba Ali'ye kadar gitmiş olduğunuzu minnetle daima hatırlarım. Brüksel'den borçlu olarak çıktığım gibi, İstanbul'a geldikten sonra da bir sene işsiz kaldığımdan durumumu düzeltmek mümkün olamadı. Manen ve maddeten ihtiyacım nedeniyle bir sefaretle kayrılmak istedimse de, onun da her nedense mümkün olamayacağını anladım. Nihayet heyeti ayağına getirildim. Bundan dolayı şüphe yok ki bir manevi teselli buldum. Fakat ayan maaşıyla hem geçinemeyeceğimi hem de borçlarımı ödeyemeyeceğimi görüyorum. Yani borcumu verecek olsam geçinemeyeceğim, geçinecek olsam borcumu veremeyeceğim. Bu borçlar da gittikçe onur kırıcı ve manen de insanı tüketici bir hal aldığından, ya münasip bir sefarete veya geçici bir memuriyete gönderilmemi veya maliye müesseselerinden birisinde istihdam edilmemi veyahut ayan maaşından bir miktarının sonradan aydan aya uygun bir şekilde kesilmek üzere 4-500 lira ödünç verilmek suretiyle imdadıma yetişmenizi istihram etmek için zat-ı devletlerinize müracaat etmeyi çoktan beri düşünmekte isem de cesaret edemiyordum. Binaenaleyh bu dilekçemle gizlenerek huzurunuza çıkıyorum. Arz ettiklerimden herhangi biri uygun ve mümkün ise veyahut hiçbirisi bile mümkün ve uygun değilse, ihmal buyurmayacağınızı bildiğimden, bu konudaki kararınız, iradeniz ve görüşünüzü Celal Zahir biraderimize yazılı olarak bildirmenizi rica ederim. Muazzez ve muhterem Efendimiz Hazretleri, bendeleri Abdülhak Hamid. Keep the frequency clear.
Devamı yarın. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.